Merhabalar, Kitaplığımdan serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki 4 bölümde olduğu gibi bu bölümde de 10 dakikalık bir süreyle az bilinen veya tercih edilmeyen ama hayatımızda derin etkiler bırakan bir kitaptan bahsedeceğim. Bu kitap Dostoyevski'nin Budala isimli kitabı. Bunu seçmemdeki amaç kitabın aslında diğer Dostoyevski eserlerine göre daha az okunması. Sanırım sayfa sayısıyla alakalı. Yaklaşık 800 sayfalık bir sayfa sayısı var. Ama bende bazı konularda derin izler bırakmış bir kitap. Bu sebeple bu kitabı anlatmak istedim. Dostoyevski zaten herkes bilir. Hani kitaba ilgisi olan, edebiyata ilgisi olan dışındaki insanların da bildiği bir büyük bir yazar. Benim nezdimde gelmiş geçmiş en büyük yazarlar arasında. Böyle yazarların da okuyucuların aslında zedelenen ahlak duygularını onarmak için birçok yola başvurur. Dostoyevski de eserlerinin sonunda aslında okuyucuya dayak atar. Yani ben Dostoyevski'nin hangi kitabını okusam eserin sonunda dayak yemiş gibi hissederim. Ve çok memnun kalırım bu konuda. Dostoyevski'yi okumak aslında karakterlerin iç seslerine kulak vermek demek. Dostoyevski'yi okuduğunuz zaman bir birey gittiği yoldan sapar. Aynı zamanda olaylara ve çevresine daha farklı bakmaya başlar. Çünkü çok büyük ve çok derin insan tarihleri yapan, derin analizler yapan bir yazar. Hatta Tolstoy öldükten sonra kendisinin yapabileceği bir şeyi yaparak hayata veda etti diye bir cümlesi vardı yani. Sadece bu dünyada kendisinin yapabileceği bir şeyi yaparak hayata veda etti. Ona çok büyük saygı duyuyorum demişti. Dostoyevski'nin bu psikolojik karakter analizleri, karakter tarihleri, insan ruhunu okuması kendisine has bir özellik. Diğer hiçbir yazarda bu kadar detaylı olarak olmayan bir özellik. Dostoyevski'nin bir çizgisi yok. Akıl almaz bir detay mühendisliği yapıyor. İnsanların beyin hücrelerinde dolaşıyor resmen. Ve eşsiz bir özellik bu. Mesela Zweig'ı okuduğunuz zaman o öyle değil. Onun üslubuna alışırsan diğer kitaplarında da o üsluba benzer heyecanlar duyabiliyorsun. Daha yapay oluyor. Ve yani karakterler biraz daha birbirlerine yakın Zweig'da. Ama mesela Dostoyevski'de her seferinde farklı bir yenilik var. Sürekli deniyor. Sınırların dışına çıkıp daha absürt bir şekilde nasıl yazabileceğini deniyor. Nasıl daha uçlarda, uçurumlardan baş aşağı nasıl salınabileceğini anlatmaya çalışıyor bizlere. Sürekli farklı yollar deneyerek. Tabi Zweig da çok büyük bir yazar. Sadece hani burada ben örnek vermek istedim. Dostoyevski'nin zaten usta kalemini, ince zekasını, müthiş psikolojik tarihlerini hani ben zaten burada anlat bitiremem. Şimdi bir Budala eserine bir geçelim. Budala dürüst, aylaklı, temiz kalpli ve tüm bunların yanında oldukça saf bir karakter olan yine yazar gibi sarı hastası Prens Mişkin'in aşk hikayesini anlatmakta. Aslında aşk kitabı demek çok doğru değil. Beyaz Geceler kitabı tadında yoğun bir aşk teması yok. Dostoyevski'nin Beyaz Geceler kitabı tadında yoğun bir aşk teması yok. Ana karakter iyi kalpli, işte içi iyiliklerle dolu, saf bir prens Mişkin. Aşırı saflığından dolayı etrafındakilerce budal olarak kabul ediliyor. Diğer önemli karakterlerden biri kendisine babasından büyük bir miras kalmış olan, hızlı yaşamayı seven, güçlü bir yapıya sahip olan Rogojin karakteri. Bu ikilinin arasındaki bir türlü paylaşılamayan karakter de Nastasya Filippona karakteridir. Kitapta işlenen ana tema aşk ve aslında yani aşka yönelik bir kitap ve iyi bir insan olmanın toplumdaki yeriyle alakalı yazılan bir kitap. Aşk Dostoyevski'ye özgü bir şekilde kitapta anlatılmakta. Yaklaşık 800 sayfa boyunca. Değişerek şekilden şekile bürünen, karakterleri ve yapısı sık sık değişen aşklardan söz edilmekte. Aslında Dostoyevski aşk nedir? bir acıma duygusu mu, bir eziyet aracı mı, bir nefret mi, bir şehvet duygusu mu, bir zenginlik mi, bir makam hırsı mı? İşte ya da ne bileyim, çok seviyordum da işte abi onun için öldürdüm modunda bir duygu mu? Yoksa sadece saf ve temiz bir duygu mu? Kitap boyunca aşk konusu her şekle bürünerek karşımıza çıkıyor. Ve hani Dostoyevski her zaman yaptığı gibi konuyu müthiş bir şekilde analiz ediyor ve son sözü yine okuyucuya bırakıyor. Bu kitapta aslında inanç ve sosyal konulara da azımsanmayacak ölçüde yer vermiş Dostoyevski. Kendi hayatından birçok parçayı da kitabın çeşitli bölümlerine yerleştirmiş. Örneğin idam olayı ve onun kurtuluşun ayrıntılı olarak anlatması kitapta yer alıyor. Mesela Dostoyevski idam edilecekler arasında 8. sıradaymış. Ben bunu kitabı okuyunca öğrendim. Yaklaşık bir 40 kişi idama mahkum edilmiş. Bunlardan ilk üçünün gözleri bir bezle kapatılmış, kurşuna dizilmek üzere direğe bağlanmış. Sonra Çar 1. Nikolay emriyle idam cezalarını iptal ederek ağır şartlarda Sibirya'da çalışmaya mahkum edilmişler. Zaten bunu Rusya tarihini okuyanlar veya yazarın kendi hayatını okuyanlar bilir. Zaten sürgün edildiği zaman da Ölüler Evinden Anılar kitabını yazmıştı. Oradaki sürgün yıllarında Sibirya'da gördüklerini vesaire. Ama tabii insan orada Dostoyevski'ye ne olduğunu merak ediyor. Yani mesela direğe bağlananlardan biri mi? Sırasını bekleyenlerden biri mi? Bu kitabında işte bu konulara açıklık getirmiş. O ruh halini, 8. sırada ölümü beklediği ruh halini çok iyi yansıtmış. Yani aslında bir insan için yaşanabilecek en ağır psikolojik travmayı aktarmış diyebilirim. Tabii ki de bu kitabında Dostoyevski ölüm psikolojisine de, hayata bakış açısı, bilinçaltına, işte toplumsal bozukluklara, parçalanmış kişiliklere, suçlu psikolojisi, hastalık psikolojisi ve birçok kavrama değinmiş ve ince zekasıyla bunu yoğurarak bizlere sunmuş. Her bir karakterini ayrı ayrı işlemiş. Nasıl anlatayım? Uzun uzun yer ayırmış deliliklerine, iç buhranlarına, psikolojik tarihlerine. Ve bunu olağanüstü bir ustalıkla okura yansıtmış diyebilirim. Yani mesela toplumsal bozuklukları veremli bir kızın üzerinden anlatıyor o kitabında. Budala'da ve kızın olduğu köyü yaşayan insanlarla beraber insana bir yakası geliyor yani. Hani ölüm psikolojisini idama giden bir adam üzerinden anlatıyor. Ve insanı böyle o anlattığı satırlar korkutuyor. Yani siz onu okurken yaşıyorsunuz. Yani aslında Dostoyevski Budala ile din sorgulamalarının, siyaset giydirmenine, çeşit çeşit ölüm psikolojilerine, hastalık paranoyalarının en derin çözümlemelerini yapmış diyebilirim. Kitabı okuyorsunuz, Mişkin'i, Rogojin'i, Nastasya'yı, Aglaya'yı, o heyecanları, o duygusal dışa vurumları kendiniz de hissediyorsunuz. Mişkin 93. sayfada bir şey söylüyor. Herkes diyor nedense bir budala olduğumu düşünüyor. Evet, bir zamanlar çok hastaydım. Bir budaladan farksızdım. Peki ama şimdi herkesin beni budala olarak gördüğünün farkındaysam nasıl bir budala olabilirim? Bir yere girerken hep şöyle düşünüyorum. İçeride bir budala olduğumu sanacaklar. Ama akıllıyım ben. Bunu anlayamayacaklar. Aslında mesela bu 93. sayfada geçen bu alıntıdan bile Mişkin'in nasıl bir duygu beslediğini çok rahat anlayabiliyoruz. Budalalık algısını, Rusya'ya tek kişi üzerinden nasıl giydirilebileceğini Dostoyevski bize gösteriyor. Mesela Gavrila'nın 158. sayfada dediği gibi aslında para insanı yetenek kazandırır için aşağılık nefret edilecek bir şeydir diye bir cümle var 158. sayfada da Gavrila'nın dediği. Aslında romanın bir dönüm noktası da Mişkin'e kalan milyonluk miras. Bu romanın birçok konusuna yön veren bir olay. Çünkü para gerçekten de insanlara olağanüstü bir yetenek kazandırıyor. Arkasından onlarca hatta sayısızca insanı peşinden koşturabilecek bir olgu. Bu sebeple aslında kitabın dönüm noktası burası diyebilirim. İşte idam mahkumlarının anlatıldığı bir sahne var. Ben kitapta en çok sevdiğim yerlerden biri orasıydı. Çünkü ölüm hissini, o saniyeleri, saliseleri, farkındalığını hissediyorsunuz okurken. Ama bunu olağanüstü bir içerikle doldurmuş Dostoyevski kitabında. Yani biraz otobiyografik bir yazı da olmuş. Çünkü kendi hayatından da seçimler var. Aslında manevi eksikliklerin insanı daha çok maddi eksikliklere göre yorduğunu, manevi tokatın aslında insanın suratına inmediğini, sinir hücrelerine teker teker nüksettiğini söylüyor Dostoyevski. Yani diyor ki aslında en çok acı verenler manevi tokatlardır. Tedavisinin nereden geldiğini, neden olduğu bilinmeyen ruhların en derine inebilen oltalardır onlar aslında diyor. Bu sebeple bu kitapta aslında bu kitapta her şey var. Dostoyevski bu kitabında birçok konuya değinmiş. Gerek Rusya'nın o dönemlerini yani 1861 senindeki sertliği ve ağır uygulamaları kaldırmasıyla gerekse de Dostoyevski işte sosyeteyi, Rusluk ve Hristiyanlığı nasıl diyeyim daha doğrusu Ortodoksluk gibi konulardaki meşguliyetleri, alt tabakayı, orta tabakayı, nihilizmi ve artan özgür düşünce sesleriyle aralarındaki keskin bir karşılaştırmayı bu kitabında çok nitelikli ve detaylı olarak yapmış diyebilirim. Aslında bu kitapta kısaca ne okuyacağım ben diyorsanız karışık bir aşk sarmalı etrafında geçen bir kitap. Aşk kitabın teması olmadığı aslında sadece hareketler ve seçimler için bir motivasyon sebebi olduğunu görüyorsunuz. Ders verici niteliği var. İşte sevmek, fedakarlık yapmak nelere gebe. Bunu size Rogojin öğretiyor. Küçük oyunlarla insanları tanımaya çalışmak ne gibi sonuçlar doğurabilir? Bunu Nastasya size küçük oyunları da gururuna yenilmeyi de örnekleyerek anlatıyor. İşte ne bileyim geçmişte yaptıklarımızı unutturmak için bugün güzel şeyler yapmak yeterli mi mesela? Neredeyse kitapta yer alan herkes size bu sorunun cevabını kitabın içinde veriyor. İşte soylu kesim var mesela. Soylu kesimin yozluğu ne kadar ileri gidebilir? Bunu da mesela şaşırtıcı örneklerle kitapta görebiliyorsunuz. Saflığın işe yarayıp yaramadığını, nerede nasıl işe yaradığını kitap size anlatıyor. Yani bu sebeple Budala Dostoyevski kitapları içinde okuduğum ve sevdiğim, yani tüm kitaplarını seviyorum ama Budala da çok sevdiğim kitaplar arasında yerini aldı. Çünkü sayfa sayısı fazla olunca tabii internette biraz bakındığımız zaman aslında kitabın çok sıkıcı, aradan çok gereksiz konularla uzatıldığı söyleniyor ama kitabı detaylı ve biraz daha anlayarak okuduğunuz zaman aslında akıp gittiğini hissediyorsunuz. Bu sebeple bu kitabı herkese öneririm. İş Bankası yayınlarından okudum ben, İş Bankası Kültür yayınlarından. Ergin Altay çevirisi vardı, tavsiye ederim. Gayet güzel bir çeviri ve yayın evinin çok uygun bir fiyata sunduğu bir kitap. Şimdi kitabın 485. sayfasında altını çizdiğim satırlar var. Yine her zaman yaptığımız gibi bu satırları okuyarak veda edeceğim. Her daice düşünceyi ya da herhangi bir yeni düşünceyi, bunu da bırakın, kafada doğabilecek herhangi bir ciddi düşünceyi, üzerine ciltler dolusu kitaplar yazsanız ve 35 yıl bunu durmadan insanlara açıklasanız, yine de kafatasınızdan çıkmak istemeyen ve sonsuza dek sizinle kalacak olan bir yanı kalır bu düşüncenin. Böylece de düşünmenizin belki de en can alıcı yanını kimselere aktarmadan ölür gidersiniz. Ben de şimdi 6 aydır bana dayanılmaz acılar çektiren düşüncelerimin bütününü aktaramadıysam da en azından ulaştığım son inanç bana nelere mal oldu bu anlaşılacaktır. Sevdiğim bir satırdı, cümlelerdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Budala incelemem bu kadar. Diğer kitap incelemelerinde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.